Ayrım 29. Mum Hala 1. Aziz Nesin. Sayfa 342. Tarihsiz. Her insan kendisinin yardımcısıdır. Hiçbir insan başkasının acısına katılamaz, mutluluğuna da katılamaz. Çünkü ikisi de aynı doğrultudaki bir tek duygunun karşıt uçlarıdır. Yalnız mutlu olup yalnız acı çekmeye hükümlüyüz. Oysa nice aptalsak, onca mutluluğumuzu ve acılarımızı başkalarıyla üleşmek isteriz. Tarihsiz. Ben bu iyi vefa bekler iken suyu çemenden, aldım boyumun ölçüsünü servi semenden. Azarı hezar etse de vazgeçse de benden, geçmez yine şeyda gönül of gonca dehenden. Gerçekten bir tanrı ya da tanrılar olsaydı, işimiz çok kolaylaşacak, çok rahatlayacaktık. Tanrı'ya inanmak, ona bel bağlamak, insanın tembelliğinden başka bir şey değil. Çünkü her şeyimizi Tanrı'ya yükleyip biz tembelliğimiz içinde rahatlıyoruz. Tanrı, insan zihninin tembelliğinin yarattığı göksel ve yücel kavramdır. Tarihsiz. Bütün şaheserler anormallikler üzerinedir. Yani delileri ve delilikleri anlatır. Bütün Dostoyevski, Karamazov kardeşler, Suç ve Ceza ve başkaları, Don Kişot. Ben de kendini normal sayan ve gerçekten de normal olan bir adam üzerine yazmalıyım. Çünkü tam ölçüde normal ve dengeli olmak bir deliler dünyasında aykırılıktır. Normalin romanı. Tarihsiz. Kasaba okullarındaki müzik öğretmenleri kaç ailenin başını derde sokmuştur. Anımsadın mı? Anımsamak mı? Hiçbir zaman unutmadım ki. Hiç kimse Allah'ın olmasını benim kadar isteyemez. 4 Kasım 1972. Benim olmadan önce çiçek açmış badem fidanıydın. Çiçeklerin dökülüp eteğin oldu. İlk yazı sürükleyerek topuklarında yürüdün bana bana. Parmakların yaprak yaprak, ince dal dal saçların, uçuşurken ellerin, ayakların, kuşlar ötüştü sesinde. 6 Kasım 1972 Pazartesi. Bir yalnızlık, bir yalnızlık daha. 500 milyon kere milyar mı ne eder? Eziliriz birbirimizden. 6 Kasım 1972 Pazartesi. Yalnızlığımızın yumaklarını ekleyelim. Renkli perdeler örelim çıplaklığımıza. Tarihsiz. Ölüyü kıskanmak. Bir kadın kocasının ölmüş eski sevgilisini ya da karısını yaşam boyu kıskanır ya da tersi. Erkek kıskanır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanında romanı bütünlemeyen gereksizlikler, gereksiz ayrıntılar dolu. Kiracı konusu, Mümtaz'ın yeğenleri konusu gibi. Roman, roman olarak ayıklanmamış. Romanı bütünlemeyen parçalar var. Öyle sanıyorum ki Huzur romanında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anıları çok var. Anılar eksen olduğu için yazar ayıklama yapıp salt romanı bütünleyen, roman için gerekli olanları seçip geri kalanları atamamış. Romanın bölümleri İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz. Roman öylesine anı ki, yazar gereksiz ayrıntıları gerçekten hiç ayıramamış. Örneğin sayfa 151, köprüde bir zamanlar küçük kitapçı yeri olan kitapçı Kemal diye anılıp bilinen adamın adını bile veriyor. Boğaziçi vapuruna epeyce vakit vardı ki kitapçı Kemal'in önünde durdular. Kitapçı Kemal ya da kitapçı Ali olmuş ya da kitapçı olmuş, büfe olmuş, bu anı ayrıntılarının romanla hiçbir ilişkisi yok. Romana hiçbir şey katmıyor ve romanı bütünlemiyor. 26 Kasım 1972 Pazartesi. Biz erkekler bir kadına ilgi duyarken kadını saran eşyanın dekorun değerinin, güzelliğinin de etkisinde kalıyoruz. Bir kadını içinde bulunduğu ama kendinin olan elbisesinden, eşyasından, evinden, havasından ayrı olarak değerlendiremiyoruz. Elbette böyle olacak. Başka türlüsü olamaz. Özellikle yoksul insanlardansak, emekçi sınıfından gelmişsek, burjuva sınıfının kadını, güzel giysisi, makyajı içinde, bulunduğu geniş salonu, oturduğu yaldızlı büyük koltukları, kullandığı süslü pahalı eşyalarla da bizi etkiliyor. Biz o kadını kendi dışında olan şeylerle birlikte seviyor, ondan etkileniyoruz. Afrikalı kadınlar kollarına, bacaklarına demir halkalar takarlar. Çünkü demir çağında demir çok değerliydi. Değerli bir şey olan demir halka takmak bir zenginlik göstergesiydi. Demek değeri olana zengin olan sahip olabiliyor. Değerlilikle zenginlik arasındaki bu aynılaşma bizi kandırıyor. Hem de değerlilikle zenginlik bir şeyi daha güzel gösteriyor. Kollarına, ayaklarına bu demir halkaları değerli ve zengin olarak takan kadınlar güzel sanılıyor, güzel görülüyorlar. Demirin yerine altın geçince durum değişmiyor. Bu kez altın süsler takan kadını güzel sanıyoruz. Benim Nemika karşısındaki durumum buydu. Berjer koltuk. Bir gün Hikmet'in bana söylediği berjer koltuklar için sahibi değil ki şimdi. Gözümden düşmüştü. Kadını o hava içerisinde yoksulluğumdan da gelerek ama o havaya alışınca ortada salt kadın kalıyor zamanla. 27 Kasım 1972 Pazartesi. Doğa bilimleri, fizik, kimya, matematik, kozmografya, jeoloji, tıp gibi yorumsuz yorumlar üstü daha başlangıçta uluslararası nitelik taşıyor. Oysa toplum bilimleri, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi önce hiç değilse ilk dayanak olarak başlangıçta çok sıkı sıkıya toplumsal. Sanat da sıkı sıkıya doğduğu toplumla bağlı, uluslararası değer kazanacak sanatın da doğduğu, ilk adımının attığı ortam ulusal olmak zorunda. Başka türlüsü olanaksız. Sanatçı, iyi yürekli bir devin, kendi toplumunun, halkının memelerini emerek, somurarak sanatını benimseyen, büyüten insan. İşte onun için toplumundan ayıramıyorum onu. Bir ağacın kökü, geniş köksel dallardan incele incele kılcal damarlar gibi incecik uçlarıyla toprağın içine girmiş, her incecik uçtan toprağın besinini, suyunu nasıl emiyorsa, kendimi de toplumuma, halkıma öylesine bağlı sanıyorum. Buradan gidersem bütün o incecik uçlarıyla köküm sökülecek. Toprağından koparılmış ağaç gibi olacağım. Oysa bir doğa bilimleri bilimcisi olsaydım hiç de bu duyguya kapılmazdım. Dışarıda bir yerde, herhangi bir yerde, herhangi bir üniversitede çalışabilirdim. Aralık 1972. Gece yatakta. Bir eseri yazarken başka dillere de çevrilebileceğini düşünmek çok önemli. Bu düşünce o eseri cicimi beğensinler enayiliğine sürükleyebileceği gibi eserin titiz bir ürün olmasını da sağlayabilir. Huzuru okurken bunu düşündüm. Tanpınar başka dile çevrileceğini düşünseydi sanırım ki bu romanı böyle yazmazdı. Aralık 1972. Sine melanj dediğim bilinçaltı fışkırması oluyor. Bilinmeyen bir çağrışımla o ana hiç ilişiksiz anılar birden ortaya çıkıyor. Huzuru okurken gece yatakta romanın 28. sayfasının sonlarındaydım. Birdenbire Kahire'de kaldığım Atlas Oteli'nin az ötesinde top oynayan çocuklar, oradaki kepenklere inik mağazalar gözümün önüne geldi. Oysa bu anının ne okuduğum romanla, ne de o anki düşüncemle, ne de yaşadığım o anla hiçbir ilişkisi yoktu. Ne şaşılası şey. 5 Aralık 1972 Salı. Salt düşünmek için düşünmek, yani eyleme geçmeyecek olan düşünme, beynin geviş getirmesidir. 11 Aralık 1972. Kaç kez bir daha böyle yapmayayım diyorum ama unutuyor, yine eskisi gibi çok kısa notlar alıyorum. Aklıma gelen öykü, roman, oyun konularını defterime not ediyorum. Ama o not ettiğim anda o konuyla öylesine doluyum ki bir daha o konuyu hiç unutmam sandığım için birkaç kelime yazıyorum. Sözde o birkaç kelimelik notu görünce hemen konuyu anımsayacağımı sanıyorum. Oysa herkes bu kısa notlardan hiçbir şey anlayamam. Bundan sonra bir daha notları daha geniş yazayım diye kendi kendime karar veririm ama bu kararımı uygulayamam. Çünkü konuyla öylesine doyumludur ki hiç unutmayacağım, ileride birkaç kelimeyle anımsayacağım sanır, herkeste aldanırım. İşte bugün dosyalarımdaki notlarıma baktım. Hiçbirinden ne yazmak istediğimi konularını çıkaramadım. Yazık. Söz, bundan sonra notlarımı çok geniş tutacağım. 1 Ocak 1973 Pazartesi. Hüsnü aşk şairi Şeyh Galip için güya ki o şair yegane bu kitap için gelmişti cihane denilmesini kim demişti? Şimdilerde kendi yaşamımı düşünerek çok iyi anlıyorum. Daha önceleri birçok kimsede olduğu gibi anlamadan anladığımı sanıyordum. Benim için yaşam, salt yaşamam için değil, eserlerimi yazmam için bir araçtır. Sanki kendimi eserlerimi yazmak için görevli olarak dünyaya gelmişim sanıyordum. Huzurdan 154. Doğu bir şeyi, çok büyük bir şeyi keşfetmiş. Belki vaktinden çok önce bulduğu için de kendine zararı olmuş. Nedir o? Kendisini ve bütün alemi tek bir varlık olarak görmenin gizini. Belki de gelecek ıstıraplarını duyduğu için bu panzehiri bulmuş. Huzurdan 230. Ben her şeyden önce kendime sadık olmak isterim. Huzur, sayfa 235. Bir Beethoven, bir Wagner, bir Debussy, bir Liszt, bir Borodin. Onların çılgın hiddet ve kinleri, bütün hayatı kendileri için hazırlanmış bir sofra sanan iştahları ve bunları tek başına yüklenebilmek için imkansız bir atlas çabasıyla gerilmiş gururları, hiç olmazsa kişiliklerini değişik planda göz önüne koyan bir yığın nazariyeleri, garabetleri, yumuşaklığı bile çevrelerindeki her şeye aslan pençesi gibi geçen mizaçları vardı. Dil nasıl değişiyor? Eskiden bakıma göre diye bir deyim vardı. Şimdi kullanılmıyor. Kullanılsa yanlış olduğu sanılır. Bugün ya bakıma göre ya göre yanlış kullanılır. Türkçeyi iyi kullanan Ahmet Hamdi Tanpınar, huzurun iki yerinde bir bakıma göre kullanmış. Sayfa 264 ve 267'de. Yine Huzur romanının 54. sayfasını okurken gece yatakta şöyle yazmışım. Ne ilişkisi var? Burada birdenbire Moskova'da kaldığım son oteli, orada bekleyişlerimi anımsadım. 3 Ocak 1973. Arıyorsak ancak kendimizde olanı bulabiliriz. Onun içinde aradığımız hep kendimiziz. Karşıta olmayan şeyin kendisi de olamaz. Nasıl hür olabilirdik ki bizde kölelik de yoktu? 4 Ocak 1973. Ancak yaşandıktan sonra yaşamın iki güzelliğinin bilincine vardım. Biri 40 yaşımdan sonra dünyayı renkli olarak görmek, öbürü 50 yaşımdan sonra anı çerçeveli olarak, donmuş olarak geçmişe geleceğe bağlanmadan yaşamak. Ama o denli az ki, zor ki anı yaşayışlarımız. Tanrı var ve görülüyor ama yalnız kemanlar çalarken. Huxley. 8 Ocak 1973 Pazartesi. Bugün radyoda dinledim. Ahmet Adnan Saygun'un bir numaralı senfonisi. Ne güzel eser. 9 Ocak 1973 Salı. Toplumda cellada niçin iyi gözle bakılmaz? Oysa o cellat da idam yargısını veren yargıç gibi adaleti yerine getiren biridir. Ne var ki adaleti yerine getiren silsile-i metaedip, mertebeler, mevkiler silsilesi sırası zincirinin son halkasıdır. Son halka olduğu için mi cellat iyi gözle görülmez? Adaletin yerine getirilmesini icra bakımından yargıçla cellat arasında ne fark var? Fark varsa bu fark celladın lehinedir. Çünkü son icra adamı celladın işi yargıcınkinden çok daha zordur. Niçin yargıç saygıya değer kişi oluyor da cellat soysuz oluyor? İdam yargısında rolleri görevleri olanları yukarıdan aşağı bir sayalım. Yargıç savcı. Yargıtay Cumhurbaşkanı, cezaevi müdürü, gardiyanlar, imam, jandarma, cellat. Bunların hepsinde idam işlerine katılmadan ötürü birer oranda cellatlık yok mudur? Siz hiçbir ana baba gördünüz, duydunuz mu ki benim oğlum büyüyünce cellat olsun diye çocuğuna dilekte bulunsun? 9 Ocak 1973 Salı. Ölülerin tanrısı yaşayanlardır. Ölüleri biz yaşayanlar yatışatırız, yaşayanlar canlandırırız. 9 Ocak 1973 Salı. Sanat, doğada olanın biçimini bozmak, değiştirmek. Sanat, toplumda olanı, insanı bozmak, değiştirmektir. 13 Ocak 1973 Cumartesi. Konserde şunları ansayıp düşündüm. Lisenin 10. ya da 11. sınıf öğrencisiydik. İstanbul limanına bir Japon savaş gemisi gelmişti. İngilizce öğretmenimiz Amiral Raif, hem Japon zırhlısını gezelim hem de Japon denizcileriyle İngilizce konuşalım diye bütün sınıfımızı o gemiye götürmüştü. Dolmabahçe rıhtımından deniz motorlarına binerek Japon rıhtımına çıktık. Gemide Japonlarla konuştuk. Sağımda bir Japonla konuşurken soluma dönünce, konuştuğum Japon'u bir de solumda görüp şaşırıyordum. Çünkü bana bütün Japonlar, hele hepsi de aynı denizci giysisi içinde birbirlerine benziyorlarmış gibi geliyordu. Yanımdaki Japon başımı geriye çevirince 15-20 adım ötede bitiveriyordu. Arkadaşlarım da Japonları birbirlerine benzetiyorlardı. Neden onları birbirlerine benzetiyorduk? Çünkü onlara yabancıydık, içlerine girmemiştik. Birbirlerinden ayrılmalarının, ayrıntılarındaki değişikliklerin bilincinde olamıyorduk. Konserin son bölümünde İstanbul Devlet Orkestrası Mendelssohn'un 3. senfonisini çaldı. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma giden, hayran olduğum birçok müzik yapıtı var. Ravel'in Sol El Konçertosu, Beethoven'ın 9. senfonisi, Stravinsky'nin Bahar Ayini, Mussorgsky, Ravel'in resim sergisi gibi. Bunları çok seviyorum. Her birini en az 15-20 kez dinledim ama bunları her yeni dinleyişimde ilk kez dinlediğimi sanıyorum ve herkes yeniden ne güzel diye beğenip hayran oluyorum. Üstelik ayrı kişilerin bu güzel eserlerini birbirlerine benzetiyor, birbirinden ayıramıyorum. Tıpkı Japon gemisindeki Japonları hep aynı kişi sandıysam, birbirlerine benzetip birbirlerinden ayıramadıysam, sevdiğim müzik kompozisyonlarını da hep aynı şey sanıyorum. Sanmasam bile birbirlerine benzetip birbirlerinden ayıramıyorum. Çünkü ayrıca o eserlerin içine girmemişim. Onları çok yakından tanımıyorum. Ayrıntılarının bilincinde değilim. Yaşamımızda pek çok şey var ki onları iyice içlerine girmediğimiz, aralarında bulunmadığımız, aralarındaki ayrımları göremediğimiz, ayrıntılarının bilincinde olmadığımız için bildiğimizi sandığımız halde onları gerçekte bilmiyoruz. Örneğin köylüyü hep bir kalıptan çıkmış kişiler gibi sananları bilirim. 14 Ocak 1973 Pazar. Kanser olanlara doktorlar da yakınları da kanser olduğunu söyleyemezler genellikle. Kanserli de genellikle bu hastalığı kendine kondurmak istemiyor, kanser olduğunu ya da gerçekten anlamıyor, anlamak istemiyor. Yakınlarım bir gün kanser olursam kanser olduğumu bana söylemelerini rica ediyorum. Çünkü ölümün verdiği mühlet içinde kendime bir iş programı yapmak, bu zaman içinde kimi yarım kalmış işlerimi bitirmek, yapılamamış işlerimi yapmayı tasarlıyorum. Kanserliye kanser olduğunu söylemeli ya da söylememeli konusunu doktor dostlarımla uzun uzun tartıştık. Doktorlar hastanın morali bozulacağını söyleyerek hastalığının kendisine söylenmemesinden yanadırlar. Benim son kararım bu hastaya göre değişir. Kimi hastaya söylemeli, kimisine de söylenmemelidir. Benim gibi ölümün verdiği son mühlette dünyadaki işlerini bitirmeye çalışacak olanlara kanser olduğu söylenmelidir kanısındayım. Onlara yaşayacaklarına değgin boş umutlar vermek, yaratıcılıklarını engellemek, yani dünyaya kalleşlik etmek olur. Yahya Kemal'in büyük şair olduğuna inanıyorum. Ama türlü nedenlerle Yahya Kemal'i sevmem. Sevmezdim demem daha doğru olur. Çünkü bir sözüyle onu sevdim. Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya Kemal'e Veda adlı kitabının Son Zamanları Ölümü Cenazesi başlıklı bölümünde şöyle yazmış. Hastanede ölümünden birkaç gün önce de Yahya Kemal, yakın dostu Asım Sönmez'e Allah'tan bir yıl daha ömür vermesini dilediğini söyleyince, Asım Bey kendisine, "Ne diye hayatınızı böyle bir zamanla tahdit etmek istiyorsunuz? İnşallah nice yıllar daha yaşayacaksınız." deyince Yahya Kemal, "Çok üzgün bir sanatçı içliliğiyle daha bitirilememiş 5 gazelim var. Bir yılda bu 5 gazelimi bitirebilirim." demiş. Eksik kalmış 5 gazelini bitirebilmek için yalnızca bir yıl daha yaşamak isteyen insan söyler elbet. İşte şimdi Yahya Kemal'i seviyorum artık. 14 Ocak 1973 Pazar. Ahmet Haşim ne kadar Arapsa Mevlana da o kadar Türktür. Türkçe yazan Ahmet Haşim Türk şairidir. Türktür. Farsça yazan Türk Mevlana Fars şairidir. Farstır. 14 Ocak 1973 Pazar. Kurban Arefesi. Sevdiğim eserlerim yangından değerli eşyayı kaçırır gibi benim ölümden kaçırmak istediğim yaşamımdır. Ölümden kaçırdığım benim, kendimi ölümden kaçırmak için yazıyorum. 18 Ocak 1973 Perşembe, Kurban Bayramı'nın 4. günü. Ya 1949 ya 1950 yılıydı. Osman Bey basım evinde Marco Paşa'yı çıkarıyordum. Bir öğle öncesi basım evindeki odamda çalışırken bir yaşlı adam benimle görüşmek için odama girdi. Ak saçlı, sevimli yüzlü bir adamdı. 70 yaşlarında görünüyordu. Yer gösterip oturttum. Çay ısmarladım. Anlatmaya başladı. Memur emeklisiymiş, tek katlı bir evi varmış, evin şimdi anımsayamadığım bir işi yüzünden belediye ya da vilayetle anlaşmazlığa düşmüş. O zamanki İstanbul valisi olan Doktor Fahrettin Kerim Gökay'dan randevu almış. Randevu zamanında Gökay'ı makamında ziyaret etmiş. Daha derdini anlatmaya başlarken Gökay, "Ben seni dinleyemem, hadi git," demiş. Şaşıran yaşlı adam, "Sizden randevu almıştım," diyecek olmuş. Gökay, "Sen benden randevu aldığın zaman ben senin nasıl bir adam olduğunu bilmiyordum ama şimdi anladım," demiş. "Ben bir yurttaşım efendim, benim neyimi anladınız?" Gökay bağırarak, "Senin bir vatan haini olduğunu anladım," deyip adamın ceket cebinden ucu çıkmış olan Marco Paşa gazetesini çekip çıkarmış. Yaşlı adam, "Ben vatan haini değilim," demiş. Gökay. Vatan haini olmasan vatan haininin çıkardığı böyle bir gazeteyi okumazsın. Defol diye bağırarak adamı kovmuş. Ak saçlı emekli olayı anlatırken sözün burasına gelince kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Ama öyle bir ağlama ki utancından ağlamamak için direniyor, kendini tutamıyordu. Bu yüzden yaşlı adamın ağlayışı bir çocuğun uzun bir ağlayıştan sonraki iç çekişlerine benziyordu. Ben de kendimi tutamayıp ağlamaya başladığımdan adamı avutacak bir söz söyleyemiyordum. Yaşlı emekli bulunduğu devlet hizmetlerini saydıktan sonra odasından çıkarken valiye "Ben," demiş, "bu gazeteyi çıkaranları tanımam. Vatan hainleri çıkarıyorsa siz de neden müsaade ediyorsunuz böyle bir gazete çıkarmalarına? Neden gazeteyi kapatmıyorsunuz?" "Bilmem duydu mu sözlerimi," dedi. Yaşlı emekli olayı anlatmak için bize gelmiş. Onu ilk görüyordum. Adamın bu olayı uydurması olanağı da nedeni de yoktu. Kendisini ne daha önce görmüştüm ne de daha sonra gördüm. Zavallı yaşlı emekli çoktan ölmüş olmalıdır. Gökay'ın bu kötülüğünü hiçbir zaman unutamadım. Gökay, bu türlü bir kötü davranışta bulunacak bir kişi olduğunu ondan sonraki davranışlarıyla da sürekli olarak ortaya koydu. Rakım Ziya'nın yazısı "Domates, zor durumdayız, bizi kurtar," kandırılmış olduğumu ancak yıllar sonra öğrendim. Bu herif hiç utanmadan bugün Bayram Gazetesi'nde bayramın 4. günü insanlar arasında sevgi yaratmada sanatın rolü başlıklı bir yazı yazmış. Evet, hiç mi hiç utanmadan. Ordinarius Profesör Doktor F.K. Gökay imzalı gazetede küpürünün girişi. Bu bayram size sanatın, insan ruhu ve bilhassa insanlar arasında sevgi yaratmadaki etkisi üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim. Bir çeyrek yüzyıla yakın üzerinde birçok insan emeği geçen Kültür Sarayı'nın birkaç saat içinde tarihi sanat eserleriyle birlikte yanmasının ruhlarımızda yarattığı şoku hala geçiremiyoruz. Yazının ilerleyen satırlarında Gökay diyor ki, Beethoven sanki en yüksek insan idealini anlatamamaktan üzülmüş, Schiller'in ancak Tanrı'dan duyulabilir yücelikteki mısralarını söyletmeye mecbur olmuştur. Schiller, sevimli çehresiyle insandaki kıymetlere bütün hayati müddetince tapmış, hürriyet ve neşenin şairi Schiller, Beethoven'a ilham veren bu şiirinde insanları Tanrı'da birleşmeye davet eder. İnsanları göreneklerin, sapık düşüncelerin birbirinden ayırdığı bu ölümlü varlıkları onun gölgesinde kardeş olmanın saadetine, bir dostun dostu olabilmek ve bir gönlün sıcaklıklarında yaşayabilmek neşesine geçmek ister. Gazete küpürünün kenarına not. Utanmanın gıdımı yok bu herifte. Yanan opera binasını kendisinden önceki vali Lütfi Kırdar yaptırmıştı. Daha 1-2 yıl vali kalabilseydi, tamamladığı öbür eserler gibi Açık Hava Tiyatrosu, Sergi Sarayı. Notun devamı yok. Aziz Nesin gazete küpüründe alıntı yaptığımız ikinci parçaya gönderme yapıyor. Şurası kesindir. Bir anakronizm ile Beethoven, Doktor Gökay'ın valiliği sırasında İstanbul'da yaşayan bir sanatçı olsaydı, Gökay onu ne yapar eder, iktidarın gözüne girmek için vatan haini diye tutuklatırdı. Ve bundan birkaç yüzyıl sonra yaşasaydı, valiliğinde canlarına okuduğu, okumaya çalıştığı, vatan haini dediği yazarlar için ne övücü yazılar yazacaktı. 29. ayrımın sonu, sayfa 356.